Ayrım 31. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 369. 9. Pavyon çökertmek. Doğru mu? Ferhat. 6 ay sonra 1997 kışında Mevlüt tahsildarlığa alışmıştı. Dertlenmeyin onun için. Para da kazanıyordu. Ne kadar? Onu kendi bile bilmiyordur ama çocukluğunda sattığı yoğurdun hesabını her akşam babasına verdiği gibi bana da düzenli olarak hesap veriyordu. Akşamları bozasını satıyor, yüz kızartıcı hiçbir şey yapmıyordu. Yüz kızartıcı şeylere yakın olan bendim. Sağdan soldan işittiklerim Selviha'nın hala gerçekten Sürmeneli Sami ile olduğunu doğruluyordu. Buna inanamıyordum. Bu inançsızlığım Selviha'nın hayalini daha da uzak ve erişilmez kılıyordu. Hem arşivde hem de şehirde onu arıyor ve geceleri eve çok geç dönüyordum. Ama gün ağrırken de olsa her gecenin sonunda yine de evimdeydim. Bir akşam Mehtap Kulüp'te arkadaşlarla oturduğumuz masaya yerin sahiplerinden biri geldi. Müzikli gece kulüpleri ve pavyonlarda büyük elektrik tüketildiği için patronlar tahsildarlarla ahbaplık etmeye meraklıdır. Pavyonlarda bizlerin masalarına özel indirim uygularlar. Mutfaktan tabak tabak hediye meze, meyve, karides yollanır. Her şatafatlı pavyonda zaman zaman görülen bu tür avantajı bürokrat çete masasından beklenen misafirlerin dikkatleri çekmeden sağa sola çiçek yollayıp şarkı istemeden oturmalarıdır. Ama bizim masa o akşam çok dikkat çekti. Çünkü patronun sağ kolu olduğu söylenen Bay Bıyık, geniş üst dudağında incecik bir bıyığı vardı, şarkıcıları masamıza davet ediyor, bizlerden şarkı talep etmemizi istiyordu. Bir sabah Bay Bıyık'la Taksim'de bir kahvede buluştuk. Mehtap Kulüp'teki kaçak elektrik bağlantılarını ve ruhsatsız birkaç şeyi örtbas etmek gibi sıradan bir şey isteyecek sanıyordum. Oysa çok daha derin ve büyük bir konuyu açtı bana. Güneş pavyonu çökertmek istiyordu. Pavyon, gece kulübü hatta lüks lokantaları çökertmek yeni bir haydut çetesi usulüydü. İstanbul'un 80 yıllık kaçak elektrik alışkanlığından sonra elektriğin özelleştirilmesiyle ortaya çıkan durumu ve yüksek enflasyonu ikiye katlayan cezaları kötüye kullanmaya dayanıyordu. Mesela rekabet halindeki iki gece kulübünden birinin sahibi özel elektrik şirketinin tahsildarlarıyla anlaşıyor ve aynı anda rakibinin hem elektriğini kestiriyor hem de büyük borçlar ve kaçak cezaları çıkarttırıyordu ona. 2 hafta kapanan ve büyük borçları ve cezalarını ödeyemeyen kulüp iflas ediyor, piyasadan siliniyordu. Son 6 ayda Beyoğlu'ndaki bazı bar ve pavyonlar, Aksaray ve Taksim'deki 2 otel, küçük oteller kaçak elektrik cennetidir ve İstiklal Caddesi'ndeki büyük bir döner büfesinin çökertildiğini işitmiştim. Büyük işyerlerinin polisle, savcılarla ve koruyucu mafya çeteleriyle yakın ilişkileri olduğu için onları yalnızca elektrik cezalarıyla çökertmenin imkansız olduğunu biliyordum. Tahsildarlar bireysel olarak bütün kaçakları ve ödenmemiş borçları tek tek dürüstçe gösterip elektriği kesip sayacını mühürleseler bile mafya destekli patronlar aldırmaz, elektriği kendi elleriyle bağlayıp işlerine devam ederlerdi. Tabii daha sonra bir gece yarısı cesur tahsildarların yolunu kesip onları dövdürtebilirlerdi de. Bu yüzden çökertme operasyonlarını düzenleyenler, savcılık, polis en azından bir kısmı ve bir mafya çetesiyle eş güdümle çalışırlardı ki baskından sonra gece kulübü belini doğrultamasın. Bay Bıyık, Mehtap Kulübü denetleyen Cizreli Kürtlerin Güneş Pavyonu çökertmek isterken Sürmeneli Sami'ye de savaş ilan ettiklerini bana açıkça söyledi. Bu tehlikeli iş için niye beni uygun bulduklarını sordum. Sürmeneli Sami'ye gıcık kaptığını arkadaşlar masa sohbetlerinden anlamışlar dedi Bay Bıyık. Ayrıca Güneş Pavyon'a gidip tesisatın püf noktalarını çözmeye çalıştığını da görmüşler. Cizreli Cezmi'nin maşallah her yerde gözü var dedim ama bu tehlikeli bir konu. Biraz tetkik edeyim düşüneyim. Son 10 senede yalnız siyasiler değil, Beyoğlu çeteleri de uygarlaştı. Aynı fikirde değiliz diye kimse kimseyi eskiden olduğu gibi sokakta vurup öldürmüyor artık, merak etme. Samiha. Artık bu böyle sürmez dedim geçenlerde Ferhat'a. Her gece sabaha doğru geliyor, şurada sızıyorsun. Bu gidişle ben seni terk edeceğim. Sakın ha, ölürüm ben sensiz. Yalnızca senin için yaşıyorum dedi. Seninle yüzlük yüzlük sonuna geldik. Şimdi en son büyük iş üzerindeyim. Onun da hakkını vereyim. Güneyde bir değil, 2 çiftlik alacağız. Ona yine biraz inandım, biraz inanır gibi yaptım. Rayhan'ın ölümünün üzerinden 2 yıl ne çabuk geçti. Şimdi ondan bir yaş büyüğüm. Ne bir çocuğum var, ne de doğru dürüst bir kocam. Bir gün dayanamadım, Vediha'ya anlattım. Ferhat iyi bir koça Samiha. Önce onu söyleyeyim sana, dedi. Erkeklerin çoğu aksi, huysuz ve dediğim dedikçidir. Ferhat öyle değil. Erkeklerin çoğu, hele söz konusu karılarıysa, pinti olur. Ben senin bu güzel dairenin her yerinde tomar tomar para görüyorum. Erkeklerin çoğu dayakçıdır. Ferhat'ın öyle bir şey yaptığını da söylemiyorsun. O seni seviyor biliyorum. Sakın yanlış bir şey yapma. Ferhat aslında iyi insan. Ev, koca öyle kolay bırakılmaz. Gel birlikte sinemaya gidelim. Hem Ferhat'ı bırakıp nereye gideceksin? Ablam her şeyi anlıyor da insanın neden dik başlı olduğunu anlayamıyor. Bir akşam yine tehdit ettim Ferhat'ı. Bu sefer gerçekten gideceğimi söyledim. Sürmeneli Sami'nin imparatorluğuna son veriyoruz. Sen ne diyorsun diye burun kıvırdı bana. Ama kalbimi kıran ve beni Çukur Cuma'daki evden asıl soğutan şey Mevlüt'ün Fatma ile Fevziye'yi teyzenize niye o kadar çok gidiyorsunuz diye sıkıştırması oldu. Kızlardan hangisi babasını bana ihbar etti onu söylemem. Ama kızlarının teyzelerinin evine makyaj yapmayı, ruj sürmeyi, doğru düz giyinmeyi öğrenmesinden Mevlüt'ün huzursuz olduğunu biliyorum. Tuh yazıklar olsun o Mevlüt'a dedi Veliha ablam. Hala aklı mektubu kim kime yazdı gibi şeylerde. Sen de git Ferhat'a şikayet et onu. Artık Ferhat Mevlüt'ün patronu değil mi? Ferhat'a bir şey söylemedim. Kararımı verdikten sonra her şeyi ince ince 40 kere düşündüm. En uygun günü beklemeye başladım. Ferhat, büyük bir gece kulübünü, bir lüks lokantayı, küçük bir oteli çökertmenin iki yolu vardır. 1. Müesseseyle dostluk kurar, kaçaklarının nerede olduğunu öğrenir, yeni ve daha zekice kaçak hat çekmeleri için akıl verirsin, sonra karşı tarafla anlaşır baskın düzenlersin. 2. Müessesenin işbirliği yaptığı eski kaçak elektrik ustalarını bulur, onları tavlarsın. Onlar da sana hangi duvarın içinden ne hattı geçiyor, hangi hat hakiki, hangisi devleti aldatmak için çekilmiş, hangisi resmi hat, hepsini anlatır. Tabii bu tehlikeli bir yoldur çünkü bütün bu kaçak yollarını müesseseye öğretmiş olan adam, çoğu aslında devlet memurudur, sana sırlarını kolay vermez. Tam tersi, bir fare filanca fabrikanın filanca pavyonunun kaçaklarına pek meraklı diye haberi patronlara uçurur. Porselenin, çimentonun ham maddesinin elektrik olduğunu biliyor muydunuz? Çok para olan yerde çok kan akar. Yeditepe Elektriği'nin arşivindeki yaşlı katipler de böylece tehlikelere karşı beni uyardılar. Onlara özelleştirmeden sonra da Güneş Pavyon'un eski kaçak alışkanlıklarına devam ettiğini söyledim. Pavyon'un ve o civardaki bazı evlerin, büfelerin ve iş yerlerinin fiş defteri eski kuşaktan sertliği yüzünden asker denen bir memurdaydı. Yeni cezalardan sonra daha da çalışkanlaşan asker, yaşlı katiplerin hemen dikkatini çekiyordu. Bir hafta sonu arşivde yaşlı katiplerle buluştuk. Güneş Pavyon'un askerin tuttuğu şimdiki fişini tahsildarlar odasından elde ettik. İhtiyar katipler arşivdeki eski dosyalardan da yararlanarak 40 yıllık Güneş Pavyon'daki kaçak yollarını tahmin etmeye çalıştılar. Hangi kısımda gizli hat olabilir, ana hatta yapılan bypassların adedi, notlarını okuduğumuz eski tahsildarların güvenilirliği gibi şeylerden onlar konuşurlarken ben kulaklarımı dört açmış dinliyordum. Burası Allah korusun çok fena çökertilir dedi biri. Ağız aramıyorlardı. Beni unutmuşlardı. Pavyon rekabeti en sert kişiydi. Eskiden gazino sahipleri ve çeteler birbirlerine savaş ilan etti mi birbirlerinin şarkıcılarını, göbek dansözlerini kaçırır, alıkoyar, bir bahaneyle cezalandırıp bacağından vururlardı. Bazen bir çete karşı çetenin pavyonunu basar, kavga çıkarır, fedaileri etrafı kırıp dökerdi. Normal vatandaş gibi gidip bir şarkı söyleyip niye söylenmedi diye hır çıkarmak da yaygın bir yoldu. Kavga cinayet haberleri bir dostun yardımıyla gazetelere geçerse o yerlerin müşterisi hemen kaçar, bu sefer intikam almak için o pavyonun adamları öteki pavyonu basarlar, tabancalar konuşur, yine kan akardı. Yaşlı katipleri dinlemeyi seviyordum. Bir hafta daha çalıştıktan sonra Mehtap Kulübün sahipleriyle yeniden görüştüm. Onlara gerekli teknik haritayı, tahmini bölgeleri ve bağlantıları sunabileceğimi söyledim. Bunları bizimle konuştuğun gibi kimseyle konuşma dedi Bay Bıyık. Bizim de bir planımız var. Sen nerede oturuyorsun? Bizim çocuklar senin eve bir gelsinler anlatsınlar. Sonunda bir şey olmaz ama evlerde görüşmek daha iyi. Evlerde deyince Selvi Han'ı değil Samiha'yı düşündüm. Uzun yolculuğumuzun sonuna geliyoruz diye o akşam koşa koşa eve gidip onu anlatmak istedim. Eve koşacak, Güneş Pavyonu çökertiyoruz diyecektim. Samiha da buna hem en sonunda zengin olacağımız için hem de bu boktan büyük başlara sıkı bir ders vereceğimiz için sevinecekti. Eve geç de olsa vardım ama salondaki divanda sızıp uyudum yalnızca. Sabah kalktığımda Samiha'nın evi terk ettiğini gördüm. Efendi Hazretleri Mevlut'a söylendiğinde köpekleri sinek ilacı sıkılmış gibi kovalayacak sihirli bir dua öğretmemişti. Köpeklerin sevmeyip havladığı insanların buraya, bu memlekete ait olmadıkları doğru bir izah mıydı? Köpeklerin havlama nedeni buysa Mevlut'u avlamazlardı. Çünkü en uzak yeni mahallelerde bile Mevlut beton apartmanlar, bakkallar, asılı çamaşırlar, dershane ve banka ilanları, otobüs durakları, borcunu ertelemek isteyen dedelerle sümüklü yaramaz çocuklar arasında kendini hiç yabancı hissetmiyordu. Üstelik Efendi Hazretleri'nin son ziyaretinden 1997 Şubat'ından sonra köpeklerin hırlamaları seyrekleşmeye başlamıştı. Mevlut bu güzel gelişmenin iki nedeni olduğunu hissedebiliyordu. Birincisi, bu uzak mahallelerde köpek çetelerinin gücünün zayıflamasıydı. Buralarda Mevlut'un irşattan resmini kestiği cinsten eski tarz mezarlıklar olmadığı için köpekler özellikle gündüzleri huzurla sığınıp geceyi bekleyecekleri bir yer bulamıyor, çeteleşemiyorlardı. Ayrıca belediyeler bu mahallelere kale gibi sağlam, madenci vagonu misali tekerlekli büyük ve ağır çöp vagonları yerleştirmişlerdi. Köpekler bu madeni ve büyük arabaları devirip karınlarını doyuramıyorlardı. Köpeklerden Mevlut'un artık daha az ürkmesinin diğer nedeni, yoksul mahallelerinde borcunu ödeyemeyen garibanlara gösterdiği hoşgörüydü. Kenar mahallelerde hırslı ve dişli bir tahsildar gibi bütün kaçakların peşinden koşmuyordu Mevlut. Şehir dışındaki bir evde, yakından geçen yüksek gerilim hattından doğrudan çekilmiş bir kaçak tel varsa, evdeki emekli dedeye, savaştan kaçmış Kürt teyzeye, işsiz ve asabi babaya, öfkeli anneye, Mevlut bu kaçağı gördüğünü bakışlarıyla, hatta bazen sorular sorarak açıkça gösteriyordu. Ama sonra evdekilerin hattı inkar eden resmi, sözleri de çok doğruymuş gibi davranıyordu. Bunun üzerine evdekiler kendilerini çok akıllı zannederek Mevlut'un gördüğü diğer kaçakları da inkara başlıyorlardı. Elektrik sayıcı ile ev arasında kısa hat yoktur. Sayaca fin sokularak kaçak yapılmamıştır. Sayacı sıfırlamaya, rakamlarıyla oynayarak az göstermeye çalışanlar evde yaşayanlar değildir gibi ifadelere ise Mevlut inanmadığını açıkça gösteriyordu. Bu yöntemle hem mahalledekilerin ve düşman yabancıyı sezen köpeklerin öfkesini çekmeden en ücra, en berbat noktalara sokulup en pervasız kaçakları belirliyor ve kayda geçiriyor, hem de hesap vermek için buluştuklarında Ferhat'a daha çok para ödeyebiliyordu. "Şahsi görüşle resmi görüş arasındaki farkı aştın sen Mevlut," dedi Ferhat bir keresinde Mevlut köpeklerle arasının düzeldiğini söylerken. "Bu milletin sırrını çözdün. Benim şimdi senden ricam ise resmi değil, şahsi hayatım konusunda olacak." Ferhat karısının evi bırakıp Duttepe'ye Akkaşların evine ve Diha'nın yanına gittiğini, eve dönmediğini söyledi. Mevlut başka şeyler de biliyordu. İkisinin de kayınpederi Boyneğri Abdurrahman Efendi, Sami Han'ın kocasını terk ettiği haberini alır almaz, saklayamadığı bir sevinçle hemen otobüse binip köyden kızının yanına gelip Duttepe'ye yerleşmiş, ona destek oluyordu. Mevlut bunu Ferhat'a söylemedi. "Benim de hatalarım var," dedi Ferhat. "Bir daha yapmayacağım. Onu sinemaya götüreceğim. Eve dönsün, Samiha ile gidip doğrudan senin konuşman olmaz. Vediha konuşsun onunla." Mevlut, Samiha ile kendisinin konuşmasının neden doğru olmayacağını ondan sonraki günlerde çok düşünecekti ama hiçbir şüphe belirtmedi. "Vediha akıllı kadındır," dedi Ferhat. "Aktaşlar, karataşlar içinde en akıllısı Vediha'dır. Samiha'yı o ikna edebilir. Sen git ona de ki." Ferhat büyük bir iş üzerinde olduğunu Mevlut'a uzun uzun anlattı. Yer, çete ve kişi adlarını ihtiyatla vermiyor ama bu söylediklerini Mevlut'un Vediha'ya, Vediha'nın da Samiha'ya söylemesini istiyordu. Karısını iş yüzünden ihmal ettiği doğruydu. "Bir de Samiha şundan şikayet etti. Doğru mu bu?" dedi Ferhat. "Sen öğleden sonraları Fatma ile Fevziye'nin bizim eve gelip Samiha teyzeleriyle arkadaşlık etmesini de istemiyormuşsun." "Tamamen yalan," diye yalan söyledi Mevlut. "Her neyse, söyleyin ona ben Samihasız yaşayamam," dedi Ferhat yukarıdan bir havayla. Mevlut arkadaşının bu sözünü de inandırıcı bulmadı ve o günkü sohbetleri boyunca birbirlerine yalnızca resmi görüşlerini söylediklerini kederle düşündü. Oysa 26 yıl önce kısmet satarken arkadaşlıklarını başlatan şey, şahsi görüşlerini birbirlerine söyleyebileceklerine duydukları iyimser inançtı. İki arkadaş sıradan bir iş görüşmesi yapmış iki tahsildar gibi birbirlerinden ayrıldılar. Bu son görüşmeleri olacaktı. Vediha. 20 yıl önce gelin olarak girdiğim şu ailedeki kavgaları yatıştırmak, kusurları gizlemek, çatlakları onarmak için onca çabama karşın bütün eksikliklerden ve mutsuzluklardan yalnızca benim suçlanmam doğru mu? Samiha ile Ferhat'ın aralarını bulmak için bu kadar uğraştıktan, sakın evini kocanı bırakma Samiha diye ona bu kadar öğüt verdikten sonra kız kardeşimin bavuluyla gelip bizle Duttepe'de yaşamasından benim suçlanmam doğru mu? 4 yıl İstanbul kazan ben kepçe, Süleyman'a iyi ve düzgün bir kız bulmak için çabaladıktan sonra onun yaşlı bir şarkıcıyla evlenmesinden benim sorumlu tutulmam doğru mu? Kızlarını görmek için İstanbul'a gelen zavallı babacığım Samiha ile üçüncü katta bir aydan fazla kaldı diye kayınpederimle Korkut'un bana sürekli surat asmaları doğru mu? Süleyman'ın Duttepe'ye hiç gelmemesinin ve annesiyle babasını bile görmemesinin bahanesi olarak orada Samiha var diyerek beni ve zavallı kız kardeşimi zor durumda bırakması doğru mu? Yıllarca paramız var, Şişli'ye taşınalım dememe Korkut'un hiç kulak asmamasından sonra bana inat eder gibi Süleyman'ın yeni gelinle Şişli'ye yerleşmesi doğru mu? Süleyman'la karısının bir kerecik benimle Korkut'u evlerine davet etmemeleri doğru mu? Melahat'in Duttepe'deki yolları asfalt değil tozdanmış, mahallemizde kuaför yokmuş gibi küçümseyici bir eda ile konuşması doğru mu? Fal bakarken Melahat'in bana tabii bu erkekler seni yormuşlar ezmişler diye ukalaca laf sokuşturması doğru mu? Hizmetçi var diye bir yeri annenin 3 saat misafirlerle gevezelik etmesi, sarhoş olup şarkı söylemeye çalışması ve içerideki yavruyu tamamen unutması doğru mu? Zavallı kız kardeşim Samiha ile Şişli'ye sinemaya bile gitmemize izin verilmemesi doğru mu? Korkut'un benim sokağa çıkmamı, hadi çıktım, Duttepe sınırlarını geçmemi şiddetle yasaklaması doğru mu? 20 yıldır her öğle evden bakkala kayınpederimin yemeğini yalnızca benim götürmem doğru mu? İster sevdiği etli fasulyeyi getireyim, ister bir yenilik olsun diye özenle yaptığım bamyalı türlüyü sıcak sıcak bakkal dükkanına yetiştireyim. Kayınpederimin her seferinde yalnızca gene mi bu ya da bu ne yahu demesi doğru mu? Korkut'un sırf bizimle birlikte yaşıyor diye Samiha'ya da karısıymış gibi yasaklar koyması, emirler vermesi doğru mu? Korkut'un annesinin babasının yanında beni azarlaması doğru mu? Çocukların yanında beni küçümser edayla konuşması doğru mu? İkide bir hem her şeyi bana sorup hem de gene anlamadın demeleri doğru mu? Akşamları hep birlikte televizyon seyrederken kumanda aletinin bana hiç verilmemesi doğru mu? Bozkurt'la Tuğra'nın babalarına taklitle bana saygısız davranmaları doğru mu? Annelerinin yanında en edepsiz küfürleri etmeleri doğru mu? Babalarının onları o kadar şımartması doğru mu? Hep birlikte televizyon seyrederken ikide bir yüzüme bile bakmadan anne çay demeleri doğru mu? Her türlü hizmetlerini gören anneleriyle bir teşekkür etmemeleri doğru mu? Her şeye ya anne tamam ya da manyak mısın diye cevap vermeleri doğru mu? Odalarında o edepsiz dergileri bulundurmaları doğru mu? Babalarının iki akşamda bir eve o kadar geç gelmesi peki doğru mu? Babalarının satışta önemli diye boyalı, sıska ve kaknen bir sarışını işe alıp bu kadar kıymet vermesi peki doğru mu? Çocukların her yaptığım yemeğe burun kıvırması doğru mu? O kadar da çok sivilceleri olmasına rağmen her gün patates kızartması istemeleri doğru mu? Hem televizyona bakıp hem ders çalışmaları doğru mu? Onları o kadar sevdiğim için özenle yaptığım mantıyı hem bitirip hem de eti az olmuş demeleri doğru mu? Televizyon seyrederken uyuyakalan dedelerinin kulağından içeri Coca-Cola dökmeleri doğru mu? Hoşlanmadıkları herkese babaları gibi ya İbne ya da Yahudi demeleri doğru mu? Dedenizin bakkalından bir ekmek alın dediğimde Turan alsın, Bozkurt alsın diye aralarında her seferinde kavgaya tutuşmaları doğru mu? Hiç ders çalışmadıkları halde bir iş istediğimde dersim var demeleri doğru mu? Her uyarıma ne var burası benim odam demeleri doğru mu? 40 yılın tekinde arabayla ayrılacak bir yere gittiğimiz tuttuğunda mahallede maç var demeleri doğru mu? Mevlüt eniştelerinden bahsederken bozacı diye küçümsemeleri doğru mu? Mevlüt'ün kızlarına o kadar hayran olmalarına rağmen onlara sürekli kötü sözler söylemeleri doğru mu? Hem sabah akşam perhiz yapıyorsun hem de bütün gün bu börekleri yiyorsun diyerek benimle babalarının ağzıyla konuşmaları doğru mu? Babaları gibi öğleden sonraları seyrettiğim kadın dizilerini küçümsemeleri doğru mu? Üniversite giriş dershanesine gidiyoruz deyip sinemaya gitmeleri doğru mu? Sınıfta kalınca kusuru kendilerinde bulacaklarına hocaya manyak demeleri doğru mu? Ehliyetleri olmamasına rağmen arabayı almaları doğru mu? Samiha teyzelerini Şişli'de tek başına görürlerse akşam haberi hemen babalarına yetiştirmeleri doğru mu? Korkut'un onların yanında bana sıkıysa yapma demesi doğru mu? Korkut'un bileğimi acıtacak ve morartacak kadar sıkması doğru mu? Havalı tüfekli güvercin martı vurmaları doğru mu? Bir kere bile sofrayı toplamama yardım etmemeleri doğru mu? Ben ders çalışsınlar diye o kadar dil dökerken babalarının okulda bütün sınıfın önünde eşek suratlı kimyacıyı nasıl dövdüğünü bir kere daha anlatması doğru mu? Sınavlarda çalışacaklarına kopya hazırlamaları doğru mu? Bütün bunlardan biraz şikayete kalktığımda kayınvalidem Safiye'nin her seferinde senin de kabahatin var Vediha demesi doğru mu? O kadar Allah, vatan, ahlak sözünden sonra yalnızca para kazanmayı düşünmeleri doğru mu? 31. ayrımın sonu, sayfa 378.